Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Hordad 1401, Hicri Kameri 12 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 12 Haziran 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 100 yılda 100 gelişme ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam Enklavı rehberi Amerika'nın baskısı karşısında tek zafer yolunu mukavemet olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, Uluslararası Atom Ajansı'nın kararının aceleci ve siyasi olduğunu söyledi. İranlı general bölge ülkelerine İsrail ile iletişim kurmamalarını tavsiye etti. Siyonist rejim İsrail'i Lübnan Hizbullah korkusu sardı. Rusya bir günde Ukrayna'nın 3 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Venezuela'nın başarılı deneyiminin Amerika'nın baskısı karşısında tek zafer yolunun direniş olduğunu gösterdiğini belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyeti dün kabul eden İslam İnkılabı rehberi, İran ve Venezuela'nın Amerika'nın ağır baskısı ve hibrit savaşı karşısında gösterdiği direnişine işaretle iki ülkenin başarılı deneyiminin bu baskı karşısında tek zafer yolunun mukavemet ve direnmek olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin son senelerde bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemelerine temasla bu büyük adımların İran milletini en ağır baskı ve yaptırımlar altında atıldığını, Amerikalıların bunun azami baskı olarak nitelendirdiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, İran milletinin direnişinin azami baskı politikasını başarısız kıldığını, öyle ki Amerikalı ünlü siyasi yetkililerden birinin bir süre önce buna skandal yenilgi dediğini kaydetti. Görüşmede Venezuela Devlet Başkanı da İran'a Venezuela'nın Amerika ile çetin mücadele sırasındaki yardımlarından dolayı teşekkür ederek İran'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktıklarını söyledi. Maduro ayrıca direniş ve yaptırımların sunduğu fırsatlarla Amerika'nın saldırganlığına karşı tam teşekküllü mücadele başlattıklarını ifade etti.
İran ve Venezuela Cumhurbaşkanları görüş alışverişlerinin yapıldığı görüşmeler kulisinde İran bilgi tabanlı şirketlerin yetenek ve başarılarının yer aldığı ürünlerle ilgili sergi ziyaret ettiler. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte sağlık, gıda güvenliği, petrol, gaz, petrokimya alanlarında bir dizi İranlı şirketin yetenek ve başarılarının yer aldığı sergiyi ziyaret ettiler. İran ve Venezuela Cumhurbaşkanları dün fuarda İran petrol şirketlerinin arama, çıkarma, petrokimya ve enerji güdümlü tedarik zinciri alanlarındaki faaliyetleri ve gelişmeler hakkında bilgi edindiler. Fuarın sağlık bölümünde laboratuvar kitleri, hayvan ve kuş aşıları, gelişmiş insan ilaçları ve aşıları, biyogübreler ve zirai ilaçlar, ventilatörler, diyaliz makineleri, ameliyathaneler ve anestezi teçhizatları üretiminde faaliyet gösteren firmaların son ürünleri sergileniyor.
İran Dışişleri Bakanı, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na bildiri sunmasını aceleci ve siyasi olarak değerlendirdi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü. Emir Abdullahyan Yemen'de ateşkesin devamına desteğini bildirirken insani ablukanın tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı ve bunu Yemenli gruplar arasında daha fazla müzakere başlatmak için iyi bir platform olarak değerlendirdi. Emir Abdullahyan dün Suriyeli mevkitaşı ile yaptığı görüşmeyi de atıfta bulunarak Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığının devam etmesini ve Şam sivil hava alanına yönelik askeri saldırıyı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendirdi. Yapılan telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Viyana görüşmelerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı ve diplomasiyi İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer müzakerelerin diğer bazı tarafları arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu olarak gördü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran hakkındaki son kararını sadece bir tavsiye olarak nitelendirdi ve müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Guterres, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki krizle ilgili ateşkesin devamını destekleme çabalarını ve yapıcı tutumlarını övdü. Guterres ayrıca Suriye konulu Astana zirvesini krizi ele almak ve Suriye ile Türkiye arasındaki olası endişeleri çözmek için iyi bir platform olarak değerlendirdi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi bölgesi ülkelerinin Siyonist rejimle ilişki kurmamalarını tavsiye ediyoruz dedi. Amiral Ali Rıza Tengsiri, cumartesi günü İran'ın güneyindeki Büyük Tomb Adası'nda konuştuğu birliklere yaptığı ziyarette şöyle dedi. Fars Körfezi bölgesi ülkelerine bölgenin güvenliğini zedeleyeceğinden Siyonist rejimle iletişim kurmamalarını tavsiye ediyoruz. Amiral Tengsiri, bugün Fars Körfezi coğrafyasında komşu ülkelerin işbirliği ve dayanışmasıyla iyi bir güvenlik var. Eğer herhangi bir sebeple bu bebek katili rejimin ayağını bu bölgeye kim açarsa, bu hem kendisine hem de bu bölgeye güvensizlik, düzensizlik ve istikrarsızlık getirir, dedi. Son yıllarda İranlı yetkililer Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi ülkeleri arasında Siyonist rejimle bir uzlaşmanın sonuçları konusunda uyarıda bulundular. İlişkilerin açığa çıkması olarak da bilinen uzlaşma 2020 yılında Siyonist rejimle Birleşik Arap Emirlikleri arasında eski başkan Trump yönetimindeki Amerikan hükümetinin ara buluculuğunda başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ek olarak Bahreyn ve Fas da Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi sürecine resmen katıldı.
İran Dışişleri Bakanı İktisadi Diplomasi konularından sorumlu yardımcısı Mehdi Safari, İran'ın demir yollarını ve karayollarının en güvenli uluslararası ulaşım yolları olarak değerlendirdi. İRNA'ya göre Avrupa, Kafkasya ve Asya'daki Uluslararası Koridorlar Komisyonu Trastika Genel Sekreteri Asavbayev, Cumartesi günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile görüştü. Safari, İran'ın Trastika ile işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, İran'ın demiryolu ve karayolu güzergahları en güvenli ulaşım yolları arasında yer alıyor. Altyapısı hazır ve İran'ın önemli transit kapasiteleri özellikle güncel koşullarda uluslararası yük geçişini kolaylaştırmaya hizmet ediyor dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Trastika üyesi ülkelerin sürücülerine İran'ın transit yollarından geçmeleri için vize verilmesini kolaylaştırmakla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı bu alanda her türlü işbirliğine hazırdır ve bu alanda herhangi bir kısıtlama yoktur, dedi. Görüşmede Trastika Genel Sekreteri Asavbayev de İran ziyaretinin amacının Orta Asya ülkelerinden Avrupa'ya mal nakli için İran'ın transit yollarını azami kullanımını vurgulamak olduğunu belirtti. Trastika Genel Sekreteri bölgedeki yeni durumu değinerek şu anda Orta Asya'dan Hazar Denizi ve Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya taşınan malların hacmi kapasitenin üzerinde. Bu nedenle İran üzerinden geçen güzergahları artık çok önemli dedi. Avrupa, Kafkasya ve Asya Koridorları Uluslararası Komisyonu 1998 yılında 12 üye ile kurulmuş olup merkezi Bakü'dedir.
İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşleri Yardımcısı Seyit Muhammed Hüseyin'i Irak Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülkenin birçok tarihi ve kültürel ortak noktaya sahip olduğunu belirterek iki halk arasındaki kültürel ve dini etkileşimleri genişletme ve derinleştirme ihtiyacını vurguladı. Seyit Muhammed Hüseyin'i Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hasan Nazım ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İki ülkenin tarihi ve dini gelenekler ve ortaklıklarının yanı sıra farklı alanlarda mükemmel ilişkileri var ve elbette işbirliği için daha fazla kapasite var ve bunlardan en iyi şekilde istifade edilmelidir. Hüseyin'i iki ülke halkının İran ve Irak'taki Ehl-i Beyt'in kutsal yerlerini ve türbelerini ziyaret etme ilgisine de atıfta bulunarak koşulların kolaylaştırılması ve sınır kapılarının yeniden açılmasıyla özellikle Muharrem ve Erbayin günlerinde milyonlarca ziyaretçinin görkemli varlığına şahit olacağız dedi. Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanı iki hükümetle İran ve Irak halkı arasındaki yakın ve tarihi ilişkileri atıfta bulunarak Meşhed'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için Meşhed'e yaptığı ziyareti de işaretle Erbayin merasimi için Irak'a gelmek için çok sayıda ziyaretçinin olması ve bu kadar ziyaretçinin uçakla taşınmasının mümkün olmaması sebebiyle Irak hükümetinin başta Mihran olmak üzere kara sınır kapılarını açma kararında olduğunu söyledi.
İran Öğrenci İşleri Kurumu Başkanı Yemen'in Tahran'daki Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmede İran'ın Yemen'den çeşitli alanlarda ve eğitim seviyelerinde öğrenci kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Öğrenci İşleri Kurumu'nun halkla ilişkilerine göre Haşim Dadaşbur, Yemen Büyükelçisi İbrahim Eddeylemi ile kurumun tesislerine bir araya geldi. Görüşmede Öğrenci İşleri Daire Başkanı, İran'ın bilgi, teknoloji ve bilimsel deneyimlerini Yemen üniversitelerine aktarmaya hazır olduğunu vurgularken, bu ülkeden farklı alanlarda ve eğitim seviyelerinde öğrenci kabul etmeye hazırız ve bu iki Müslüman ülke arasındaki bilimsel ve öğrenci işbirliği ve ilişkilerinin eskisinden daha fazla güçleneceğini umuyorum, dedi. Dadaşbur, herhangi bir ülkeye yabancı etkenlerin karışmasını, o ülkenin sömürgeleştirilmesine zemin hazırladığını belirterek, bölge ülkeleri ve Müslümanlar uzun yıllardır sömürgecilik ve sömürünün acı tadını tattılar ve yabancıların yakın ve uzaklara gitmesine asla izin vermeyecekler, dedi. Yemen'in İran Büyükelçisi Eddeylemi de toplantıdan memnuniyetini bildirirken iki ülke arasındaki akademik ve öğrenci işbirliğinin artırılmasını ve çeşitli alanlarda bilgi aktarımı için İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini istedi.
İran Kızılay'ı Hac ve Tıp Merkezi Başkanı bu yıl hac günlerinde İranlı hacılara tıbbi hizmet vermek üzere Mekke ve Medine'de 6 hastane ve klinik kurulacağını duyurdu. İrna'ya konuşan Seyit Ali Maraşi, İran klinikleri ve Kızılay'ın Arabistan Hastanesi arasında bir sözleşme imzalamak için öncü bir ekibin gönderilmesine atıfta bulunarak şöyle dedi. Bugün bu ekip gönderildi ve kliniklerin kurulmasıyla ilgili anlaşma en kısa zamanda imzalanacak. İran Kızılay Hac ve Tıp Merkezi Başkanı, klinik ve hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin bir kısmının dün Arabistan'a gönderildiğini belirterek, ilaçların diğer kısımları da Hac kafilesiyle birlikte Arabistan'a gönderilecek, bazıları da Arabistan içinden satın alınacak dedi.
İran Erkekler Milli Voleybol Takımı Milletler Ligi Voleybol Turnuvası'nda Avustralya'yı 3-1 mağlup etti. 2022 Uluslar Voleybol Ligi çerçevesinde bugün Avustralya ile mücadele eden İran Milli Voleybol Takımı bu turnuvadaki 3. maçına çıktı ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. İran Milli Takımı Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Japonya ile bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecektir.
D8 grubunun 25. kuruluş yıl dönümü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde ve İran Büyükelçisi de dahil olmak üzere üye ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Gelişen 8 ülke ekonomik işbirliği teşkilatının 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, eski bakanlar, Endonezya, Bangladeş, Malezya, İran, Mısır, Pakistan ve Nijerya'dan büyükelçiler, temsilciler katıldı. Temel Karamollaoğlu, D8 kurulurken sergilenen heyecan, azim ve kararlılık geçen süreçte olması gerektiği gibi ortaya koyulabilseydi, hem İslam dünyası hem de yeryüzü bugün çok farklı konumda olurdu dedi. Temel Karamollaoğlu konuşmasına D8'in kurucusu Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anarak başladı. Karamollaoğlu, insanlık büyük bir felakete doğru sürüklenmektedir. Bugün doğudan batıya, Asya'dan Avrupa'ya, Suriye'den Ukrayna'ya her yerde kaos ve gözyaşı hakim. Barışın, diyaloğun yerini çatışma, adaletin yerini çifte standart, eşitliğin yerini üstünlük, hakça paylaşımın yerini sömürü, İnsan haklarının yerine baskı almış bulunmaktadır dedi.
Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %11,3 seviyesine gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişi oldu.
Türkiye ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının ortak toplantısında iki taraf bölgesel meseleleri, Ukrayna Savaşı ve NATO'yu ele aldılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlaması ve tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Çavuşoğlu düzenlediği ortak basın toplantısında Çek Dışişleri Bakanı ile Birleşmiş Milletler'in tahıl ihracatı ve örgüt ile Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ortak işbirliği ile mevcut engelleri kaldırma planı hakkında yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlattı. Karadeniz'deki engellerin kaldırılması ve tahıl ihracatının kolaylaştırılması az gelişmiş ülkeler için hayati önem taşıyor dedi.
Yunan hükümet sözcüsü Türkiye'nin her türlü kışkırtıcı eylemine karşı koymaya hazır olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Yunan hükümet sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye ile olası herhangi bir girişime karşı koymaya hazırlıklı olmalıyız. Yunanistan'ın kazanan kartı müttefikleriyle ilişkileri ve savunmasını güçlendirmesidir dedi.
Filistin topraklarının Batı Şeria'daki Cenin kentinde 2022 yılının başından beri bugüne kadar 23 Filistinli şehit oldu. Cenin'in çeşit yerlerinde terör rejimi İsrailli işgalcilerle Filistinler arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce Filistinli de yaralandı.
Terör rejimi İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ı uyarılarına ilişkin endişeler nedeniyle işgal altındaki Filistin'in merkezindeki Tel Aviv çevresine bir dizi hava savunma sistemi yerleştirdi. Siyonist rejim geçtiğimiz pazar günü Lübnan deniz sahasını ihlal ederek Akdeniz'de bir gaz platformu kurdu. Siyonist rejim Akdeniz'de Kareş bölgesinde gaz aramak ve çıkarmak için platform kullanmaya hazırlanması Lübnanlı yetkililerden güçlü bir tepkiyle karşılaştı.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat, Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri saldırgan koalisyonunun ateşkesi çiğnemesini ve saldırılarını sürdürmesine tepki gösterirken, bu saldırılar sebebiyle Yemen'deki ateşkes neredeyse iptal oldu ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi 9 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesi 2 ay daha uzatma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitri Polyanski, cumartesi günü Amerika Başkanı Joe Biden'in Rusya'nın ülkedeki enflasyonu arttırmaktaki rolü hakkında sözlerini eleştirdi. Rus yetkili, görünüşe göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'yı da yönetiyor çünkü gıda ve benzine vergi koyabiliyor dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, son 24 saatte Rus ordusunun havadan ve karadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait onlarca hedefin vurulduğunu söyledi ve bir günde Ukrayna'nın 3 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.
Ve Kanada polisi şüpheli bir olay nedeniyle yerel saatle cumartesi günü Kanada parlamentosunu geçici olarak tahliye etti ve çevredeki bölgelere erişimi engelledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Efes tatbikatı ve bölgesel sonuçları hakkında. Efes 2022 tatbikatı 28 Mayıs'tan 9 Haziran'a kadar Türkiye'nin İzmir bölgesinde Doğan Bey Seferihisar bölgesini düzenlendi. Doğu Akdeniz bölgesinde Yunanlara ait medeniyetin önemli kalıntılarından Efes bölgesinde düzenlenen yıllık tatbikata 37 ülke, 11 bin askeri güç ve 43 askeri ve savunma sanayi şirketleri katıldı. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı döneminden itibaren düzenlenen bu tatbikat, 2016'da diğer ülkelerin de katılımı ile uluslararası boyutlar kazanmıştır. Türkiye son yıllarda Anadolu'nun merkez ve doğu bölgelerinde düzenlenen tatbikatlara ilaveten Akdeniz, Ege, Hazar, Kafkasya bölgesi ve Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde de farklı tatbikatlar düzenledi. Savaş taktiklerinin eğitimi ve denenmesi, etkili koordinasyonun sağlanması ve savaş güçlerinin organizasyonu ve mevcut tehditlere karşı kullanılması bu askeri tatbikatın amaçlarındandır. Tatbikatın operasyonel bölgeleri, katılan güçler ve denilen silahlar tatbikatın genişliğini gösteriyor. Bu yüzden tehditleri değerlendirme hususundaki katılımcıların düşüncelerinin belli olmasına ilaveten bu tatbikat sorun yaşanan bölgelerde hassasiyetleri arttırarak askeri ve siyasi gerilimleri de körüklemiştir. Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve de Kafkasya bölgesindeki benzeri askeri tatbikatlar siyasi ve askeri gerilimleri arttırmıştır. Efes 2022 tatbikatında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı uyararak bu ülkeden Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırma sürecini durdurmasını isterken, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardaki adaların silahsızlandırılması hususundaki yetkilerinden vazgeçmeyeceğini, bu duruma göz yummayacağını belirtti. Gören o ki Erdoğan'ın öne sürdüğü uluslararası anlaşmalardan biri de 1947 Paris Barış Anlaşması'dır. Bu anlaşmaya göre İtalya tarafından Yunanistan'a devredilen Rodos Adası'ndaki her türlü askeri faaliyet yasaklanmıştır. Edirne Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Sibel Turan, Yunanistan'ın saldırgan yaklaşımının uluslararası hukuku ve kara suları ve kıta sahanlığı yasalarını ihlal ettiğini ve adaların silahlandırmasının Türkiye'nin Ege Denizi üzerindeki egemenliği, ulusal çıkarları ve güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Bu arada Yunanistan 1936 Montreux Anlaşması'na atıfta bulunarak 1960'tan beri Ege adalarının çoğunu silahlandırıyor. Ayrıca Türkiye'nin 1947 Paris Anlaşmalarını imzalamadığını, buna göre bunun için herhangi bir iddia hakkının olmadığını öne sürüyor. Bu bağlamda Yunanistan, Türkiye tatbikatlarının Ege Denizi'ne düzenlenmesini uluslararası hukukun açık ihlali olarak görüyor. Bu ilişkilerde yaşanan gerilimler geçen ay Türkiye'nin Yunanistan'ı protesto etmek için bu ülkede düzenlenen NATO tatbikatına katılmamasına yol açtı. Türkiye'nin ortak tatbikatından kaynaklanan bölgesel gerilimlerin yanı sıra yabancı birliklerin varlığı hükümetin iç muhalefetinden eleştiri almasına yol açtı. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Amerikan askeri üslerinin kapatılmasının muhalefet tarafından desteklendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Yunanistan'ı askeri üslerle doldurduğu ve şimdi de aynısını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Efes 2022 tatbikatı Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu eleştirenlerin de tepkisini çekti. Zira Türkiye ekonomisi yıllık %70 civarında enflasyonla karşı karşıya ve geniş askeri tatbikatların maddi yükü de enflasyonu ağırlaştırıyor. Cumhuriyet gazetesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harcamalarının son 2 yılda önemli ölçüde arttığını ve bütçe kanunundaki başlangıç bütçenin 3 katından fazla arttığını belirtti. Artan bölgesel gerilimler ve askeri tatbikatların Türkiye üzerindeki iç mali ve ekonomik sonuçların yanı sıra Rusya, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki askeri hareketlerine ve diğer ülkelerle işbirliğine giderek daha fazla duyarlı hale geliyor. Özellikle Efes 2022 tatbikatına katılan Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan ve Moğolistan gibi bazı ülkelerin NATO güçlerinin yanında bulunması ve Türkiye merkezli bu askeri örgütle askeri ilişkilerinin derinleşmesi Rusya'nın kaygılarını arttırdı. Bu endişeler Ukrayna krizi ve Türkiye'nin Ukrayna'ya lojistik yardımıyla birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinin karmaşıklığını arttırıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri tatbikatlarını arttırmasına yaşanan zor ekonomik koşullarda halk üzerine daha fazla baskıya neden olacağı ve bölgesel gerilimleri iç siyasi ve ekonomik sorunlara yol açacağı söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da enflasyon artmasıyla ilgili. Amerika Çalışma Bakanlığı Tüketici Fiyatları Endeksinin benzin, gıda maddeleri ve kira dahil günlük metalların fiyatın kapsamlı kriteri olarak Mayıs ayında %8,6 büyüdüğünü açıkladı. Bu rakam ise 1981 yılından beri en hızlı enflasyon oranı sayılır. Yüksek enflasyon birçok Amerikalı aileye ağır bir mali baskı uygulamış ve onları gıda, yakıt ve konutlar için daha fazla harcamalar yapmaya zorlamıştır. Bu yüksek enflasyon özellikle az gelirli Amerikalı ailelere büyük baskı yaparak onların fiyat dalgalanmalarından en çok etkilenmelerine yol açmıştır. Aynı zamanda Amerika'da enflasyonun devam eden yükselişi Demokrat Başkan Joe Biden'in siyasi durumunu daha da kötüleştirdi. Amerika Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada enflasyonla mücadeleyi yönetimi için bir öncelik haline getirdiğini ancak fiyatlardaki artışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin sonucu olduğunu ve Mayıs ayında Rusya'nın bu eylemlerinin yeni enflasyon rakamlarının neden olacağını söyledi. Amerika'nın Rusya enerji ihracatına yaptırım uygulaması ve uluslararası petrol piyasaları üzerindeki genel etkisi, Amerika'da benzin ve dizel yakıt dahil olmak üzere enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş artışlara yol açmıştır. Böylece Amerika'da Biden, enflasyondan dolayı kendini suçlamak yerine eylemlerinden dolayı Putin'i suçluyor. Halbuki Moskova hiçbir zaman Washington'a Rusya'ya karşı petrol yaptırımı uygulanması çağrısında bulunmadı. Tabii ki Biden, Rus petrol yaptırımından oluşan boşluğu doldurmak için daha fazla petrol üretmekte başarısız olan Amerika petrol şirketlerini de suçladı. Aynı zamanda istatistiklere bakıldığında özellikle son aylarda Amerika'da yükselen enflasyon, Biden iddiasının aksine bu artışın Şubat 2022'nin sonlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlamasından çok daha önce başladığını gösteriyor.
Amerika'da enflasyon Haziran 2021'de %5,4 iken 2021'in sonuna kadar takip eden aylarda %7'ye ulaştı. 2022'de enflasyon Ocak'ta %7,5'a Şubat'ta %7.9'a, Mart'ta %8.5'e, Nisan'da %8.3'e, Mayıs'ta %8.6'ya yükseldi. Biden'ın iddialarının aksine diğer iç meselelerin Amerika'da enflasyonda eşi görülmemiş bir artışa yol açtığı açıktır. Aslında Amerika'daki enflasyonun sebepleri Rusya'nın eylemlerinin çok ötesinde. Şu anda Amerikan ekonomisi özellikle 1991'den bu yana eşi görülmemiş korona salgınının olumsuz ekonomik etkileri sebebiyle arz talep arasında dengesizlik sebebiyle yükselen fiyatlar ve artan enflasyonla karşı karşıya. Bir yanda müşterilerden gelen talebin artması, diğer yandan arzın olmaması, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin bozulması ve ücretlerin artması ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmuştur. Ekonomistler Amerika'da enflasyondaki mevcut sıçramadaki bir diğer faktörün tüketicinin gelecekteki enflasyon beklentilerine dayalı olarak daha fazla fiyat artışı olasılığı olduğunu söylüyorlar. Siyasi uzmanlardan Max Kaiser şöyle diyor: Amerika'da temel mallar ve konut fiyatlarının artması bu ülkedeki enflasyonun Federal Rezerv'in insanların bilmesini istediğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Artan enflasyon, koronavirüs sonrası ekonomik faaliyetin yeniden başlamasının ardından mali ve ekonomik konumlarının yeniden iyileşmesini umut eden Amerikalılar için büyük bir endişe ve hayal kırıklığı haline geldi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Hordad 1401, Hicri Kameri 12 Zilkade 1443 ve Miladi 12 Haziran 2022 Pazar. 29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordad 1372'de İran'ın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb kentindeki Büyükelçiliği çalışanlarından İranlı diplomat Resul Montazeri İran'da Bosna Hersek'te Sırpların ırkçılık girişimlerine kurban giden Müslümanlara yardım ulaştırması görevini yerine getirdiği bir sırada Hırvat milislerce şehit düştü. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordad 1395'te İnkılap ve Kutsal Savunma döneminin meşhur ve kalıcı eserlerinin yazarı ve İran İslam İnkılabı'nın şiir babası Hamid Sebzevari vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te Sebzivar kentinde dünyaya gelen Sebzivari 14 yaşında şiir yazmaya başladı ve bu şiirlerine sosyal içerikli ve 1320 yılında mütefekkirlerin İran'a girmeleri ve iktisadi sorunlarla ilgili şiirlerin yazıldığı Feryatname adlı defterinde yazardı. Sebzivari'nin şiirlerinin bir kısmı Şah dönemindeki kapalı ortamda ve Şah'a karşı yazdığı bir diğer kısmı da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İnkılabı'nın mesajları ve İslami asil inançları ve değerleriyle ilgili şiirlerdir. 62 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Ord'a 1339'da İran'ın önde gelen bilim adamı ve alim Mirza Muhammed Hüseyin Fazıl Toni Tahran'da vefat etti. Hicri Şems'i 1257'de İran'ın kuzeydoğusundaki Ferdos kentinde dünyaya gelen Toni, eğitimi sırasında kendi dönemindeki önde gelen alimlerinden özellikle Edip Mişaburi'den feyizler aldı. Fazıl Toni, fıkıh, fıkıh usulü, hikmet, irfan, matematik, nücum ve Arap edebiyatında geniş bilgilere sahipti ve sonraları Tahran Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde üstadlık makamına ulaştı ve Fars ve Arap edebiyatı ve felsefe dallarında ders vermeye başladı. Hicri Şems'i 22 Ord'a 1369'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Ali Meşkat 89 yaşında vefat etti. İsfahan'daki dini ilimler havzasında dini dersleri öğrendikten sonra Kum'a giden Meşkat, Ayetullah Abdülkerim Hayri Yezdi, Seyyid Muhammed Hoccat Kuhkemere'yi ve Seyyid Muhammed Taki Ansari gibi önde gelen alimlerden feyizler aldı. Hicri Şems'i 22 Ord'a 1374'te önde gelen alim Ayetullah Mirza Kazım Dinveri 93 yaşında vefat etti. Başlangıç bilimleri öğrendikten sonra Necef-i Eşref'e giden Dinveri orada bilimde zirveye ulaştığı ardından vatanına geri döndü ve burada dini görevlerini yerine getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Konut kira artışlarını %25 ile sınırlayan yasa resmi gazetede.
Yeni Asya.
Hepimiz demokrasiden yanayız.
Cumhuriyet.
CHP kaymakamlarından adaylık açıklaması yorumu. Psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zülal Kalkandelen, 10 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde Çarklar Tersine Dönecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Medyada ne zaman Tansu Çiller ile ilgili bir haber yer alsa acaba yine nasıl bir gaf yaptı diye bakıyorum ama artık söylediklerini gaf diye nitelemek doğru değil. Gerçeklikten bu kadar kopuk açıklamaları yapan birini ancak sosyal medya trolü diye nitelemek uygun olur. Geçenlerde BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya telefonda verdiği röportajda şunları söylemiş eski başbakan. Bana çok ısrar edildi, şu ana kadar gel diye ben dedim ki niye geleyim, iyi gidiyor işler, Türkiye rahat, büyümesi iyi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Millet dediği insan topluluğunun yaklaşık %50'si Tüketici Hakları Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre açlık sınırının altında yaşıyor. Buna yoksulluk sınırının altında yaşayanları da eklerseniz tüketicilerin yaklaşık %95'i aç ve yoksul. Ailelerin çoğunluğu gıda için gerekli olan harcamalardan kısarak diğer zorunlu gereksinimlerini karşılamaya çalışıyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden çocuklarda gelişim bozukluğu görülüyor. Her yaştan tüketici grubunda çeşitli hastalıklar, ruhsal bozukluklar ve obezite görülüyor. Türkiye obezitede Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. Durum böyleyken insanlar her gün gözlerini yeni bir zam haberine açarken, artık tane ile meyve ve sebze alırken, insanca yaşamak için gereken tüm ihtiyaçlarını bir yana bırakıp sadece aç kalmamak için mücadele ederken Çiller Türkiye rahat diyor. Mal varlığını soruşturma komisyonuna hesap verdiği günlerde eşi Özer Uçuran Çiller'in servetiyle ilgili soruyu kayınvalidemin çıkınından çıktı diyerek yanıtlayan eski başbakan oturduğu yalısından Türkiye rahat diyor. Türkiye'den söz ederken belli ki ücretli ve dar gelirleri hesaba katmıyor, onlara yok farz ediyor. Sonra da merkez sağa ihtiyaç olduğunu söyleyip, kurulmasına yardım edebilirim, millet karar versin demiş. Millet sürünürken Türkiye rahat diyorsanız, milleti oluşturan vatandaşlardan nasıl oy isteyeceksiniz? Çiller dönemi denilince akla susurluk kazası ile ortaya çıkan korkunç ilişkiler, derin devlet, faili meçhul cinayetler ve açıklanamayan akçaklı işler geliyorsa şimdi nasıl onay alacaksınız? Millete sorarsanız yanıt adeta tokat gibi çarpar yüzünüze. Milletle alay etmeyin. Çarklar hızla dönüyor ama zenginler için dönüyor, iktidar yandaşları için dönüyor. O çarklar dönerken altında ezilen de emekçiler oluyor. Hayata dar gelirlerinin ve ücretli kesimin gözüyle bakmayan herkes vatandaşları aptal yerine koyuyor. Ancak çürük sürtük diyerek hareket ettiklerinin aptal olmadığını ilk seçimde görecekler.
Kazım Güleç 110 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde güvenli seçim, kararlı seçmen başlıklı yazısına yer veriyor. Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları işbirliğini güçlendirerek yola devam eden 6 partinin kurduğu seçim güvenliği komisyonu çalışmasının sonuçlarını bir deklarasyonla açıkladı. Seçim öncesi günü ve sonrasıyla ilgili hususları en ince detaylarıyla birlikte raporlaştıran komisyon tek bir oyun dahi zayi olmasına fırsat vermeyecek bir dikkat ve hassasiyetle sürecin takipçisi olunacağını bildirdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bilhassa son dönemde referandumla genel ve yerel seçimlerde yapılan usulsüzlük ve müdahalelerin seçim güvenliği konusunda zihinlerde soru işaretleri doğurup endişelere yol açtığı bir ortamda bu duyarlılık ayrı ve özel bir önem kazanmış durumda. Hele bunlar kazanamayacakları seçimi yaptırmazlar, ne yapar eder, ellerindeki devlet gücünü ve imkanlarını kullanıp sandıktan çıkacak sonucu lehlerine çevirmek için her numarayı çevirirler lafları edilirken. Ve bu vatanı kanla kazandık, kanla koruruz, vatan hainlerine ve işbirlikçilerine sandıkta teslim etmeyiz tehditleri savrulurken. Oysa rahmetli Demirel'in deyişiyle iktidar değişimini kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız gerçekleştirmenin yolu olan seçimin hür, eşit, adil ve dürüst şekilde yapılması lazım. Bunun içinde haksız rekabetin olmadığı, partilerin eşit ve adil şartlarda yarışabildiği, seçmen iradesinin antidemokratik ve hukuk dışı baskı ve müdahalelerle saptırılmadığı bir seçim sistemi ve mekanizması gerekiyor. Ama 12 Eylül ürünü seçim sistemindeki demokrasiye ayrılıkların hala büyük ölçüde devam ediyor olmasına ilaveten, tarafsız ve bağımsız bir yüksek yargı olarak seçimleri yönetmekle görevli olan YSK'nın ve onun üzerinden il ilçe seçim kurallarının tek adam rejiminde siyasi baskı ve müdahalelere maruz bırakılması, demokrasimizi bu bakımdan da yeni sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Muhalefet partilerinin seçim güvenliği içinde güç birliği yaparak ortaya koyacakları dayanışma böyle bir tabloda çok önemli. Nihai planda neticeyi tayin edecek olan şey ise son sözü söyleyecek olan milletin sandıkta kullanacağı oylarla izhar edileceği iradenin muhtemel bütün seçim hilelerini boşa çıkaracak bir kuvvet ve netlik olması. 14 Mayıs 1950 genel ve 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi.
Tahran Radyosu.
Yavuz Selim Demirağ 10 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti ve MHP seçmeni gerçeklerle yüzleşiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Erdoğan'ın %52,5'den 37'lere gerilemesinin bana göre 1 milyon farklı sebebi var. MHP ve diğer unsurların desteğine rağmen Haziran 2023 yılında yapılacak seçimlere kadar bu miktarın %30'unun da altına düşeceği, bu durumda Erdoğan'ın aday olmayacağını belirtmekte fayda görüyorum. Bu arada MHP seçmeninin Devlet Bahçeli ile ilgili olumlu düşüncesi %37,1'den 26'ya gerilemiş olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye genellikle Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu kanaat ise Temmuz 2021'de %21 iken bugün 37,1'e yükselişinin altını çizmek şart diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları, evinden yayınladığı kısa videolar, Sadat'ın kapısına dayanması puanını ciddi arttırıyor. Henüz resmi olarak adaylığını ilan etmeden Erdoğan'ı yakaladı. Millet İttifakı ve Altılı Masa'nın desteğiyle Kılıçdaroğlu'nun oy oranının %60'ı bulması içten bile değil. %20'lik kararsız oyların 2018 seçiminden oy verdikleri partiler şöyle: AK Parti 8,4, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 0,3, HDP 0,5, oy vermeyen 8. Gelelim kararsızların kendisini en yakın hissettiği partilere: AK Parti 2, MHP 1,3, CHP 2,9, İYİ Parti 1,2, HDP 0,6, DEVA 0,5, diğer 1, hiçbiri 10,9. İşin özeti, sandığa gitmeyenlerin oranı 8 ile 10 arası her zamanki gibi. AKP 8,4'ten ancak ikisini geri alma ihtimali var. CHP ise neredeyse %3 oranında avantaj sahibi. İYİ Parti ise 1,2 daha yazabiliyor. Asıl bomba ucube sisteme dair. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum olsa mevcut sistemi destekleyenlerin oranı sadece 28,1. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyenler 81,6. Kararsız ya da sandığa gitmeyenler 10,3. Kararsızlar dağıtıldığında mevcut sistem 31,3, parlamenter sistem 68,7, yani %70'lere varıyor. Siyaset bilimi üniversitelerde ana bilim dalı içinde matematik, istatistik, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarını barındırır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarılı olduğunu beyan edenlerin oranı 26,3, başarısız diyenler 67, fikrim yok diyenler 6,7, başarısız diyenler AK Parti'ye oy verenlerin oranı 8,4, MHP'ye oy verenlerin %50,7'sinde başarısız diyor. Gelelim can alıcı sonuç ekonomiye. Hükümetin ekonomik politikalarının başarılı olduğuna inananların oranı sadece 12,6. Demek ki damat beyin Mars'a duble yol yaptık desek, inanacak %25'lik seçmenimiz var iddiası da çökmüş. Başarısız diyenler 83,6. Fikir beyan etmeyenler sadece 3,8. AKP'ye oy verenlerin 51,1'i başarısız görüyor. MHP'ye oy verenlerin %78,9'u da başarısız buluyor. Varın gerisini siz düşünün. Tuzu kuruları bilmem ama Türkiye'nin önemli meselesinin yoksulluk ve hayat pahalılığı olduğunu düşünenlerin sayısı %68,1. İkinci konu ise %9,1 ile sığınmacılar, 8,4 ile işsizlik, adalet ardından eğitim.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Pehlevi döneminin basını ve uygulanan sansür baskısını ele alacağız.
Kalkuta'da ikamet eden Şeyh Haşim Şirazi'nin Nasreddin Şah'a karşı bir inceleme yazıp ardından sansür bürosunun kurulduğu İran basınının sansürlenmesinin resmen başlamasından bu yana bir asırdan fazla zaman geçmektedir. Daha sonra matbaaları ve gazete yayıncılığına denetleyen hükümet kararnamesiyle resmi bir duyuru yayınlandı.
Pehlevi döneminde ise Rıza Han'ın iktidara gelmesinden sonra 1922'de basın denetleme kanunu ve 1931'de vatan bağımsızlığı ve güvenliğine karşı ön kanun gibi kanunlar çıkarıldı. Yasalar yazarların karşısına çıktı ve hükümet siyasi muhaliflerini rüşvet, tehdit, yıldırma hatta suikast yoluyla sessiz hale getirmeye ve teslim olmaya zorladı. Ayrıca polis, istihbarat bürosu basılan, yayınlanan veya ülkeye ithal edilen kitapları ve basını sansürlemekle görevlendirildi.
Rıza Han'ın iktidardan düşmesiyle birlikte Muhammed Rıza Pehlevi de babası gibi basın sansürünü en büyük onur belgesi olarak tanıttı ve yayıncılık durumu 1953'e kadar inişli çıkışlı devam etti. Darbeyi takip eden yıllarda rejim karşıtı her türlü siyasi faaliyet fiilen yasaklandı ve birçok eleştirel siyasi yazar kovuşturma ve ceza korkusuyla sessiz tutulmaya çalışıldı.
Feribors Hüsrevi, 2. Pehlevi döneminde Kitap Sansürünün Analizi adlı kitabında 2. Pehlevi döneminde basın sansür tarihini 3 tarihsel döneme ayırmıştır. İlk dönem Rıza Şah'ın Mauritius adasına sürgün edilmesinden sonraki siyasi baskı döneminin son ermesidir. Bu dönem basının hükümeti ve hatta kralın kendisini tam bir özgürlük içinde eleştirdiği ve eleştirenlerin sayılarının arttığı bir dönemi içeriyordu. Tabii ki bu yıllarda uluslararası durum ve İran'ın müttefik işgali nedeniyle basına getirilen bazı kısıtlamalar oldu. Müttefiklere karşı ve savaşan ülkelerin yararına yazılan yazılar, yayınların editörleri için sonuçlar doğurmakta ve onlara cezalar doğurmaktaydı.
Muhammed Rıza Şah'ın kraliyeti bir yıllığını doldurmamışken Kavamus Sultanı'nın iş başına gelmesi ve ülkedeki karışıklık ve ekonomik durumun çökmesiyle askeri hükümetin tüm basını dağıttı ve yöneticilerini hapse attığı görüldü.
Hüsrev'e göre başka bir askeri hükümetin kuruldu 1953 darbesinden sonraki ikinci dönemde basın atmosferi öyleydi ki yargılamanın seyri ve Musaddık ve müttefiklerinin savunması basına yansıdı. SAVAK'ın 1956'da kurulmasıyla kısıtlamalar eklendi ve yaygın siyasi sansür uygulandı. Bu dönemin göreli özgürlüğü özellikle gelecek yıllarda ve sonraki döneme göre daha elverişliydi.
İkinci Pehlevi döneminde kitap sansürünün bir analizi kitabının yazarı, üçüncü dönemde 1963 ila 1978 yıllarında basının durumunu iyileşmeye doğru geliştiğini anlatıyor ve şöyle yazıyor: 1963 kıyamından sonra hem nicelik hem de nitelik olarak basın katlanarak büyüdü ve düzenlemeler ve sansür de gazete editörlerine iletilerek sansür ciddi şekilde uygulandı.
1940'larda ve 1950'lerde siyasi sansür ve hükümet hassasiyeti giderek genişledi ve sonuç olarak halkı, özellikle de genç nesli tehdit eden ciddi bir ortam yarandı. Ancak birçok yazar ve yayıncı kitabı yayımlama riskini göze alarak yasaklı kitapları bile çeşitli şekillerde yayımladı.
Savak'ın geriye bıraktığı belgeler birçok kitabı okumanın suç olduğunu ve devrimden önce birçok insanın sırf kitap taşımak veya kitaba sahip olmak için işkenceye maruz kaldığını ve bazı durumlarda işkence altında öldüğünü teyit etmektedir. Kitapların içeriği de dikkatle inceleniyor ve eğer dini şahsiyetler veya politikacılar hakkında bir kod, ipucu veya bir işaret veya temsil bile olsaydı, kitap kara listeye alınırdı. Kitabın alıcıları, satıcıları ve aracılarının hepsi mahkum edilirdi.
Devrimden önceki yıllarda kitapçı dükkanı olan Kadyani Yayın Evi'nin müdürü Nadir Kadyani, o dönemde kitap satışlarıyla ilgili şunları söylüyor: SAVAK'ta suç sayılan yasaklı kitapların türleri farklıydı. O dönemde iki tür yasaklı kitap vardı: dini kitaplar ve Marksist kitapların her ikisinin de satış ve yayımı elbette yasaktı. Sahip olunması büyük suç olan dini kitaplar arasında İmam Homeini'nin Risalesi de vardı.
Beyaz kapaklı kitapların devrim öncesi hikayesi de çok ilginç. Bu kitaplar adından da anlaşılacağı gibi yazar ve yayıncıdan tam bilgi içeren resmi bir kapağa sahip değildi. Beyaz kapaklı kitapların hiç yayıncısı yoktu ve çeşitli matbaalarda basılır ve genellikle takma adı olan bu kitaplarda sadece yazarın adı yer alırdı. Kitapta dışarıda var olmayan yayıncının adı ve sahte bir adresi yazılmıştı. Bu kitaplar yasaklansa da ancak birçok hayranı vardı.
Savak, siyasi sansür ve sanatsal ve edebi konuların kontrolü konusunda Enformasyon, Kültür ve Sanat Bakanlığı ile yoğun işbirliği yaptı. Film ve tiyatroların gösterimini yasaklamak ve yazıların yayınlanmasına izin vermemek Savak'ın görevleri arasındaydı. Pehlevi rejiminde aşırıcı siyasi sansür kültürünün yayılması sistemin otoriter siyasi yapısının ayırt edici özelliklerinden biriydi. Öyle ki askeri komutanlar bile öğrenci toplantısında şunları söylerdi: "Beyler dikkatli olun, ders dışı kitapları ne kadar az okursanız o kadar iyi. Sorumlusunuz, sorumlu ve dikkatli olmalısınız. Bu ülkenin başına gelen her şey kitaptan dolayı olmuş."
Tahran Radyosu.
Hicri Şemsi 40'lı ve 50'li yıllarda, miladi 1960-70'li yıllarda siyasi sansür arttı ve kitaplar, basın ve hatta drama ve sinema alanındaki İran edebiyatı alay ve ironiye yöneldi ve açık sözlülükten uzaklaştı. Literatürde bu sembolizmlerden yaygınlığı İslami esaslarla ilgili kelimelerin doğrudan denetimine ek olarak Pehlevi sansür ve denetim sisteminin de yoğunlaşmasına yol açtı.
Karanlık, yoksulluk, yıkım, tiranlık, eşitsizlik gibi kelimelere duyarlı olan sistem bu ipuçlarını kraliyet sistemine bir saldırı olarak değerlendirdi. Ayrıca aydınlanma, eşitlik, birlik gibi kelimelerin yazılarda ve eserlerde yerleştirilmesi, yazarın kralın saltanatına karşı kesin komplosu olarak kabul edilirdi. Kültür Bakanlığı, 2. Pehlevi döneminde basılan kitapları sansürlemek ve denetlemekle görevli kurumlardan biriydi. Ve Kültür Bakanlığı ile ilgili önemli olan şey, savak tarafından kontrol edilmesi ve bağımsız olmamasıydı.
Ayrıca eldeki istatistiklere, verilere, delillere ve rivayetlere göre Pehlevi döneminde kitap basımı ve yayınının durumu pek de elverişli değildi. Bu dönemde kitap basım durumu nicelik olarak çok zayıftı. Öyle ki Pehlevi rejiminin son yıllarında 35 milyon ortalama nüfusa dayanan Pehlevi rejiminin son yıllarında 1 milyon kişiye sadece 71 kitap düşüyordu.
1. ve 2. Pehlevi döneminde sansür fenomenlerinden biri de Muharrem Ali Zeynali idi. O dönemde basında sansürcü lakabıyla anılan Muharrem Ali Zeynali, 1910 yılında okuma yazma eğitimi düşük bir köyde doğmuş biriydi. 1918'de assubay olarak polis hizmetine girdi. 1938'den itibaren istihbarat ve güvenlik işlerini de yürüten polis dedektiflik bölümünde çalıştı. O dönemde Ebul Kasım Şemim kitap ve basın sansürünün başındaydı ve ünlü Reva mührüne sahipti. Bir süre sonra Muharrem Ali Han'ın sansür yeteneği Şemim tarafından keşfedildi ve basın sansür bürosuna aktarıldı. Bir süre sonra da Muharrem Ali Han Şemim'in yardımcısı yani basın denetçisi oldu.
Devrim öncesi gazetecilerin anılarında Muharrem Ali Han'ın doğrudan başkentin basın ofisinde göründüğü birkaç filtresiz sigara ve birkaç bardak şekerli çay içmenin yanı sıra haberleri, notları, makaleleri ve manşetleri okuduğu belirtiliyor.
İkinci Pehlevi tarzı kitap sansürü saray mensuplarının anılarında çok iyi görülmektedir. Aynı zamanda diplomat olarak da çalışan bir saray yardımcısı olan Fereydun Hüveyda'nın anılarında yazdığı gibi. Sansür bazen daha önce yayınlanmış kitapları da içeriyordu. Hamlet veya Macbeth gibi oyunların bile sırf krallar veya prensler öldürüldüğü için yayınlanması yasaklanırdı.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda biz de www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nagihan Bilal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Merhamet, taşlaşmış kalpleri yumuşatacak ve şiddeti ortadan kaldıracak kadar güçlü bir değerdir. Eğer kalplere ikilem merhamet yeşermişse siz o toplumda kendinizi güvende hissedersiniz. Siz o toplumda kapılarınızı anahtar takmaz, güvenlik kameralarına ihtiyaç hissetmez ve yan yana yürüdüğünüz insanlardan kuşku duymazsınız. Geleneksel toplumlarda çocukların eğitimiyle ağırlıklı olarak anneler ilgilenirdi. Babalar ise çocukla kurulacak bağın getirdiği kazanımlardan mahrum kalır ve seslerini yükselterek onları kontrol altında tutmaya çalışırlardı. O yüzden orta yaş üzerinde yer alan birçok kişi babalarıyla bağ kuramamaktan şikayet eder ve o boşluğu doldurmaya çalışırlar. Günümüzde ise çocuklar sadece babadan değil anneden de mahrum kalıyorlar. Anne sabahın erken saatlerinde çocuğunu bakıcıya bırakıp işe gidiyor ve çocuk bakıcının inisiyatifine terk ediliyor.
Ne yazık ki.
Günümüzde gerçekten çocuk yetiştirmenin önemli sorunlarından birisi bu. Hem anne hem baba çalışıyor dışarıda hem de sosyal medya falan derken. Evet, bir bakıyorlar birkaç sene geçmiştir çocuk farklı tavırlar sergiliyor. Yani istedikleri gibi yetiştirememişler. Kime çekti diyorlar bir de.
Çocuklarla yani, zaman geçiremiyorlar ki, geçirmiyorlar.
Ne zaman siz vakit
ki aynen dediğiniz
diye.
Gibi. Bunun sebebi evet. De bir bakıma bir yerde ekonomik sorunlar. Anne baba ikisi de çalışmak zorunda kalıyor veya annelerin aşırı talepleridir. Hani ben kariyer yapacağım.
Bağımsız olmak istiyorum
aynen.
Falan.
Çocuklarına daha az zaman harcıyorlar.
Evet.
Ben isterseniz izin verirseniz. Evet, Nagihan Hanım şöyle devam ediyor. Ebeveynlerin boş bıraktığı alanı sosyal medya ile doldurmaya çalışan çocuklarda empati ve merhamet duygusu gelişmiyor ve anne baba bir süre sonra çocukla başa çıkamaz hale geliyorlar. Buna bir de erkek çocuklara atfedilen çarpık anlayış eklenince diplomalı katillerin sayıları hızla artıyor ve katiller avların peşinde koşturmaya devam ediyorlar. Kadın cinayetleri ile ilgili yapılan araştırmalarda güvenlik önlemlerine ağırlık verildiğini görmekteyiz. Ancak bu çalışmalar katilleri durduramıyor ve şiddet sokaklarımıza kadar taşıyor. Peki ne yapabiliriz? Ağır kişilik bozukluğuna müptela olan kişilerin tedavi edilmeleri ve ahlak ve maneviyat ekseninde köklü bir eğitime tabi tutulmaları gerekiyor. Sorunun çözümü noktasında iç desteğin dış destekten daha etkili ve kalıcı olacağını göz ardı etmemek gerekiyor. Nagihan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir noktaya değinmiş mektubunda.
Thank you.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Sezgin Gökçe isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Günümüzde İslam toplumları seküler kültüre doğru evrilerek hayatlarına anlam katan değerleri bir bir kaybedip yoksullaştılar. Bu durum kaostan beslenen kişilerin çatışmacı yanlarını besleyerek şiddetin artmasına neden oldu. Güçlü olan ayakta kalır düsturuyla hareket eden bir anlayış ortaya çıktı ki bu ortam kaostan beslenen habis kişilerin tam da aradıkları bir şeydi. Bugün hemen her bireyin iyi algısı parayla ölçülüyor. Parayı her şeyin ölçüsü olarak gören kişiler seçkin mekanlarda yaşayan tuzu kuruların hatalarına karşı körleşiyor ve zayıfları hedef alarak seçiyorlar. Konfeksiyon atölyesinde çalışan bir genç kızın özel hayatını bütün detaylarıyla irdeleyip damgalayan teyzelerimiz güne magazin programlarıyla başlıyor ve eğlence dünyasında boy gösteren kişilerin gayri ahlaki görüntülerini, aşk kaçamaklarını, birbirlerine karşı sarf ettikleri küfür ve hareketleri seyredip son derece sevimli buluyorlar. Yol kıyılarında edep dışı tavırlar sergileyen gençlere haklı olarak seslerini yükseltiyorlar ama aynı tavırları bir şarkıcı, bir internet fenomeni ya da elit kesimden bir kişi yaptığında son derece doğal karşılıyor, hatta onaylıyorlar. Evet, sosyal medyadan yine söz ediliyor.
Ne yazık ki maalesef, çok doğru.
Yani halk için bir model olan, bir örnek olan kesimler, ne bileyim bir izleyici kitlesine sahip olan, sözde önde gelen isimler, ister sanat dünyasından ister başka bir yerde, onların yaptıkları bütün hatalı işler bile sevimli bulunuyor. Maalesef genç kuşak özellikle onları örnek alıyor.
Topluma model oluşturuyor çünkü.
Model oluşturuyorlar. Çok korkunç
böyle
bir şey aslında.
Bariz bir şekilde televizyonda bağıra bağıra veya radyoda, ne bileyim sosyal medyada bunlar görüntülenince, gösterilince tabii ki insanlar belki birçoğu özeniyor. Bu maalesef, giyme tarzına, evet. Yaşam tarzına ve ne yazık
düşünce
ki yavaş
tarzı.
Yavaş sıradanlaşıyor
maalesef,
bu
evet.
Konular.
Yani. İsterseniz devamını
evet,
siz
okuyun. Sezgin Bey şöyle devam ediyor. Ekonomik gücü ellerinde tutan kişilerin şiddete yönelmeleri, iffetsizliği ve yaptıkları hak ihlalleri her nasıl oluyorsa sümen altı ediliyor. Zayıf bırakılmışların onurları, emekleri ve değerleri ise ayaklar altına alınıyor. Adaletten, merhametten, dürüstlükten dem vuran kişiler bu değerleri sadece yoksul ve zayıfların sorumluluğunda görüyorlar. Fani dünyada güç ekonomik imkanlarla şekilleniyor. Eğer cebiniz dolu değilse ya da sırtınızı yaslayacağınız bir dayınız yoksa kaostan beslenen kişilerin hedefi haline geliyorsunuz. Sezgin Bey'e katılıyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
İyi günler, herkese kolay gelsin. Tahran Radyosu'nu takip eden bir dinleyici olarak yayınlarınızda ekonomik haberleri de dikkate almanızı rica ediyorum. İyi yayınlar.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Bugün galiba son mektubumuz olacak. İsterseniz Ayhan Deniz Bey'in mektubunu ben başlayayım. Yer küre ve okyanuslar sürekli bir hareket ve kaynaşma halindeler. bereket ve rahmet verebilmek için dayanışıyorlar. Ve beşeriyetten insanlık makamına yükselenler alarak değil, vererek katılıyorlar hayatın akışına. Zira aldığı gibi verdiğinin de farkında olan tek varlıktır insan. Diğer varlıklar ancak memur olabilirler ve verilen görevi icra ederler. Fakat insan bu alemdeki yerini aktör olarak almıştır ve bu etkin konumunu sürdürmeye çalışmaktadır. İnsan yüce vericinin farkında olan ve ona teslimiyet gösteren yegane varlık ve insanlaşmanın olmazsa olmaz şartlarındandır paylaşmak. Sevgiyi, ekmeği, emeği, bilgiyi paylaşmak evrende sadece insana bahşedilmiştir. Unutmayın, vermek elden çıkarmak, yoksullaşmak değildir. Aksine manevi bir birikim ve kazançtır. O nedenle gözden çıkardığınız şeyleri değil, değer verdiğiniz şeyleri verin ve verdiklerinizi dile getirmeyin.
Ayhan Bey ne kadar güzel anlatır değil mi?
Evet, evet, çok duygusal.
Birkaç satır zamanımız varsa ben okumak istiyorum.
Lütfen.
Devamından, evet. Verebilecek hiçbir şeyim yok demeyin. Elinizde bir şey yoksa gönlünüze uzanın ve yetim bir çocuğun başını okşayın. Kıyıya itilmiş bir yaşlıya selam verin. Hal hatır sorun. Merdivenin son basamağını tırmanırken gücü tükenen bir yaşlının kolundan tutun ve yardımcı olun. Yalnızlığa terk edilmiş ve aylardır kapıları çalınmamış kişileri ziyaret edin. Hal hatır sorun ve onların yalnızlığına kardeş olun. Elinizden evinizin bahçesinde susuz kalmış bir sokak hayvanına su verin, doyurun onu ve başını okşayın. Kurumuş ağaçları suyla buluşturun, yollara serpilmiş taşları ayıklayın, komşunuzla hasbihalleşin, çocuğunuza sarılın ve hayatınıza kattıkları için ona teşekkür edin. Evet, aslında bir şiir gibi anlatıyor.
Evet.
Çok uzun, maalesef süremizin sonuna gelmiş
ve
bulunuyoruz.
Ve unutulmuş duygularımıza değiniyor,
evet,
bu mektup.
Gerçekten Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsu'da yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Halil Tarhan, Aslı Çevik ve Leyla Mert isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Venezuela'nın başarılı deneyiminin Amerika'nın baskısı karşısında tek zafer yolunun direniş olduğunu gösterdiğini belirtti. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, İranlı bilgi tabanlı şirketlerin kazanımlarında incelemelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararı aceleci ve politiktir dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, bölge ülkelerine İsrail ile iletişim kurmamalarını tavsiye etti. İran'ın demir yolları ve karayolları uluslararası taşımacılık için en güvenli yol olduğu belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran ve Irak arasındaki kültürel ve dini etkileşimleri geliştirmeye vurgu yaptı. İran, Yemen'den üniversite öğrencisi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. İranlı hacılar için tıbbi ekipman tahsis edildi. İran erkekler milli voleybol takımı Avustralya'yı 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye'de D8 grubunun kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi. Ve Türkiye'de işsizlik Nisan'da %11,3 oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.